Ayrım 16. Bu roman okuz okusun diye yazıldı. Enver Aysever, sayfa 255. 37. Yoğun içki içilen gecenin sabahını uyanmak zordur. Oysa okuru yanıltacak biçimde çevik, yaşamı sevinciyle uyandı bir gece öncenin sevimli serserisi. Koltukta sızmış olması, adı Hidayet olan kedisinin tepesinde uyuması olağan hallerdendi. Her yalnız yaşayanın kendi güncesi ve kuralları vardır. Kendince bir menü hazırlamak, evde tüten bir tencere olması için gayret göstermek ve düzeni korumak. Bunların hepsi yaşama tutunma göstergesidir. Gitarını kutsal bir varlık gibi yatak odasının baş köşesine yerleştirmişti. Kitapları, dosyaları düzen içinde yerli yerindeydi. Eve ayda bir temizlemek için bir kadının gelmesi dışında tüm işleri kendisi yapardı. Arkadaşları biraz yadırgayıp gırgır konusu yapsa da bulaşığını yıkar, pazara gider, yatağını toplamadan evden çıkmazdı. Buzdolabını açınca çeşit çeşit zeytinyağlılar, sebze yemekleri, etler göze çarpar, dört kişilik aileyi doyuracak zenginlik hemen fark edilirdi. Eğer yaşamaya devam edecekse kişi, hakkını vermeli diye düşünürdü. Eş, dost, ahbap ilişkilerinde eli açıktı. Ama her şeye karşın evinin mahremiyetini korurdu. Sık sık değişen kadınlarla bu yatakta sevişiyorsa da, ilki olarak iki kez görüşmeyi sevmezdi aynı kadınla. Bir roman kahramanı gibi davranmıyordu gitarcı. Lakin tam da bir roman kahramanıydı işte. Midesini rahatlatmak için koca bir bardak soğuk suyu indirdi gövdeye. Ardından hemen çiğneme tabletini aldı ve sevimli bir ıslık eşliğinde buzdolabını açtı. Üşenmeden iki yumurta kırdı, biber doğradı, bol domates ekledi menemene. Közde patlıcan, üç çeşit peynir, zeytin ve demli çayla hazırladı masayı. Yalnız olmak, yemek kültüründen uzak olmak anlamına gelmemeliydi. İnsan antrenmanlı olmazsa bunu her gün yapamazdı. Kapıdan gazeteyi bir ekmeği aldı. Ne ekmekten lokma kopardı, ne gazetenin tek satırını okudu. Uzun zaman olmuştu bu ikisinden vazgeçeli. Ama kapıcının bu görevi hala yerine getirmesinden hoşnuttu. Hayatta kalmak için her gün tekrarlanan, anlamlı davranışlara gereksinim olduğunu biliyordu. Huzur buydu. Aynı eylemi her gün yinelemek. Cesaret de buydu. Hiçbir olağan dışı gelişme olmadan kendini sıradanlaştırarak yaşamaktı cesaret. Bunu becermek zordu ama başarmıştı işte. Hidayet'in derdine çarçabuk derman oldu. Pencereyi araladı, özgürlüğüne tutkun kedi fırladı gitti. Geri dönüp dönmeyeceğine dair hiçbir kaygı duymadı İstanbullu adam. Orta yaşlı olmak bir yanıyla kaderci yapıyordu insanı. Daha doğrusu tam tersi bir anlayışın gelişmesine neden oluyordu. Tanrı elini bir kalem alarak kişiye özel bir yazgı, öykü kurmuyordu. Matematiksel denge birinin ölmesine, birinin doğmasına, kayıplara ve buluşmalara neden oluyordu. Kendini pek ehemmiyetli sayanlar bozguna uğramak zorundaydı er ya da geç. Bundan korunmanın yollarını bulmak istemişti hep. Tam olarak beceremediğini bilmiş ama vazgeçmemişti. Lezzetli bir kahvaltının zor yanı sofrayı toplamaktır. Bu sıkıcı eylemi neşeli kılmanın yolu radyo dinlemekten geçiyordu. Kadınların tersine ütü yapmayı severdi. Bulaşık meselesinden pek hoşlanmasa da kendi kirini temizlemek gücüne gitmezdi. Yalnız yaşamak, yanlış yaşamak anlamına gelmemeli diye düşünür, tüm olup bitenin bir anlamı olmasını isterdi. Radyo iyi seçenekler sunmuyor, resmi bir dille haberleri sıralıyordu. Ne çok acı birikiyordu memlekette. Örtülü ödenek diye bela bir kavram üretilmiş, hesapsız kitapsız kesilmişti millet. Adım başı cinayet işleniyor dense yeriydi. Sivas'ta ateşe atılan aydınların ardından doğru dürüst gözyaşı bile dökülmemişti. Sinagog saldırıları da cabasıydı. Her gün abartılı biçimde yükselen tansiyon, kendine benzemeyeni yok etmeye çalışan, örümcek ağını kurmuş devlet ve örümcek kafalı devlet adamları arasına kıstırılmış ahali. Zor günlerden geçtiklerinin farkındaydı herkes. Suskun olmak iğrenç bir alışkanlıktı. Ortalığı otomatik hareketlerle topladıktan sonra üniversitede dersine yetişmek için giyinmeye koyuldu. Her gün aynı pantolonu, gömleği giydiğini sanıyordu öğrenciler. Oysa aynı giysilerden üçer beşer tane vardı. Lacivert bir kumaş pantolon, yine koyu mavi bir gömlek, bordo tonlarında kravat ve balık sırtı desenli, daha açık renk bir ceket geçirdi sırtına yine. Hiçbir derse tam hazır olamadığını fark etti. Nelerden söz etmek gerektiğinden emin değildi. Adı sosyal bilimler olan ve asla gözlem olanağı sağlamayan, disiplinler arasında savrulmayı seviyordu da bu konuda imtihan yapmak, puan vermek gülünç geliyordu. Ne biliyorum ki ne anlatıyorum diye hayıflanıyordu. Çorabını ve papucunu giymeden önce telesekreterini açtı. Üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönüyordu. En az 10 kere aranmıştı. Bunların 5'i kuzendi. Neredesin diye başlayan sorgu, her arayışta yerini artan bir öfkeye ve küfüre bırakmıştı. Akrabalar nasılsa hemen çoğalıyor, hal hatır sormak bahanesiyle konuyu sağlığına getiriyorlardı. Anlaşılan herkes yumurcak yumruğunun peşindeydi. Oysa kahverengi pardesülü adam iyi bakıyordu yeni edindiği arkadaşa. Sabah okşamış, yerli yerinde olmasından memnun olmuştu. Kenara koyduğu hocasının defterini araladı. Hastanede yazdıklarını okumuştu gece. Aklında ne kaldığı tartışılırdı. Ortadan bir sayfa açtı. Hoca ne demişse derste onu anlatmaya karar verdi. Karalama şöyleydi. Sabah her şeye karşın aydınlık ve güzel. Uyku tutmada yanlış cümle. Demek sırası değil. Gün göreceksin. Telefona sarıldı. Doktor kuzen sanki onu bekler gibi hemencecik açtı telefonu. Önce bok herif neredesin dedi. Karşılığında okkalı küfür yedi. Bu dalaşmanın sonuç vermeyeceği anlaşılınca öğle rakısında karar kıldılar. Biraz önce eve dönmüş olan Hidayet'le vedalaşıp merdivenleri ağır ağır indi İstanbullu adam. Olağan bir günün güveni, huzuru vardı yüzünde. Hesaba katılmamış rastlantılardan hoşlanmıyordu. Okul her zamanki gibi yerindeydi. Akademik kadro dedikodu yapmakta mahir, birbirinin kuyusunu kazmakta uzmanlaşmıştı. Dedikodu ve tuzak konusunda bir dereceleme olsa billahi yüksek dereceli bir kadroya sahipti üniversite. Boktan kavgalar sürüyordu kantinlerde. İslamcılar başörtüsü peşinde, devrimciler yok belasından kurtulmak için çırpınmakta. Diğer büyük kalabalıksa hayatta kalmak için ilkokul çocuğu gibi davranmaktaydı. Sultanahmet Meydanı garip bir kılığa bürünmüştü. Tüm bunlar şaşırtıcı olmadığı için her şey yolundaydı. Dört bir yandaki dinci kitapçılara, turistik mevlevilerin utanmaz gösterilerini, Hacı Hoca tayfasının ihale peşinde koşarkenki gülünç hallerine alışmıştı. Sultanahmet Meydanı, muhafazakar hükümet dayakçı bir babaydı. Sıra kime gelirse ayırt etmeden sallıyordu sopayı. Polisler, panzerler her yerdeydi. Turistlerin korkulu yüzleri akıldan silinmiyordu. Öğle yemeğini Kumkapı'da küçük bir balıkçı meyhanesinde yiyeceklerdi. Artık giderek sosyetik hal alan bu çevreye gece gelmek imkansız, zevksizdi. Kuzen telaşla yumurcak yumruğunun durumunu sordu. Bizimki, siktir et onu, birlikte yuvarlanıp gidiyoruz, dedi. İlk kadehler hızlı içildi. Anason ve alkol genizlerini yakınca kendilerine geldiler. İstabit, çoban salatası ve lakerda. Söze girdi kahverengi pardesülü adam. Herkes ölecek oğlum, ben de öleceğim. Üstelik sıralı ölüm lafı Mavra'dan ibaret. Benim için hangi tedavi uygularsam uygula itiraz etmem. Ölmeyi de istemem. Tüm bu gördüklerim yok olsun da istemem. İnsan kendisinden geriye anımsanacak anlamlı bir şey kalsın ister. Çoğu zaman bulamaz. Bu da doğal. Kendini kibirli, önemli saymak insanca bir zaaf. Bizim Hidayet'in böyle derdi olduğunu sanmam. Diyeceğim, durumu abartmadan halledelim süreci. Sen üstüme abanma, ben de senden kaçmayayım. Ama önlem almam. Bu saatten sonra günlük akıştan vazgeçmem, bilesin. Bir hekim için bu açıklık büyük kolaylıktı elbet. Hastanın akraba olması ayrı bir dert olacakken, böylece hallolmuştu sorun. Kısa zamanda öleceğini bildiği adama baktı kısa bir süre. Kimsenin tanıklık edemeyeceği kadar kısacık. Esasen hekimlik ne tuhaf bir yazgıydı. Öleceğini bilen insanın kurtarıcısı olması acayipti işte. Yazgıya boyun eğmezdi elbet. Lakin doğanın yasası karşısında savunmasız, silahsız kalıyordu insan. Tüm bunlardan söz etmediler. Öğleden sonraki derse yetişecekti kahverengi pardesülü adam. Kuzenin de ameliyatı vardı. İki kadeh öğle rakısı suç sayılmazdı nasılsa. Hesap gelene dek bizimki yine konuşmaya başladı. Anne ve babası daha küçük yaşta ölmüş çocuklar vardır. Anımsamazlar onları ve ölüm nedir bilmedikleri için bir acı da hissetmezler. Oysa bu tarifi yapınca, o yokluk türlü biçimlerde karşılarına çıkınca ne yapacaklarını bilemezler. Tanımadıkları, görmedikleri anne ve babalarına yas tutmak zorundadırlar iyileşmek için. Buna gecikmiş yas denir. Ben de tüm ömrümü bunun için harcadım. Bir zamanlar kaçırdığım kutsal sevgimin yasını tutuyorum. Gecikmiş yas bu. Yumurcak yumruğu ve ben bunun izindeyiz. Ölünce yas bitecek. Hepsi bu. Güzel bir son. Hesabı ödediler. Eyvallah dediler her zaman olduğu gibi. Biri üniversiteye, diğeri hastaneye gitti. Güzel sesli bir müezzin ezan okudu. Turistik bölgelerde en iyileri görev alıyordu. Makam bilgisi olan işli sesler. İnanmadığım Allah'ım sana şükürler olsun dedi şakacı bir dille. Kahverengi pardüsülü adam kendine. 38. Genç bir adamın yorgunluğu, düşkünlüğü buna tanıklık eden herkesi utandırır. Yaşam sevincini alabildiğine yüreğinde büyüten genç bir İstanbullunun kadere boyun eğmiş hali ne bu kente yakışır ne de orada yaşayanlara. Bir yerden bulup buluşturup yarayı onaran iki çift söz etmek gerekir. Şişman ve gitarcı Seher'e yalvaran gözlerle bakıp mektubu bıraktıktan sonra İstanbul sokaklarında meczup gibi yuvarlanmaya başladılar. Ne serserilik yapmaya mecalleri vardı ne de sığınacakları bir kuytu. dizine başlarını koyup öğüt dinleyecekleri bir ağabey gereksinimi duyuyorlardı. Birbirlerinin seslerini, sözlerini kanıksamış haldeydiler. Nasıl olduysa Haliç'e geldiler. Gece karanlığında köprü üstünde yürümeye başladılar. Karanlıkları yararak gelen tankerlere baktılar. Çarapçılar, bali çekmiş çocuklar arasından geçip gittiler. İstanbul sanki bir adımda tükenecek gibiydi o gece. Ama kimse bu saklambaç oyununda giten sevgilinin yolunu gösterecek halde değildi. Biliciler bile dilsiz kalmıştı. Eve gitmek istemiyordu gitarcı. Şişman, eğer dayatırsa daha büyük bir felaket yaşanacağından emindi. Nedenli büyük bir kayıp duygusu yaşadığını görüyordu arkadaşının. Seher'den ayrılmak istememiş, mutlaka buraya gelecek, beni bırakıp gitmez diye yankılanmıştı sesi gece gondular arasında. Öylesine tuhaf bir sızı büyüdü ki yüreklerde, gecenin bir vakti şaşkınlıkla uyandı insanlar evlerinde. İstanbul'un ortak kalbine sahip, sahici İstanbullular bu acıyı hissederdi. Nerede canice bir aşk cinayeti işlense hep birlikte kederle anılırdı sevgililer. Güç etmek zorunda kalan sevgililer, yolda sırtından vurulup toprağa düşen kadınlar, erkekler, yasaklı ve zehirli bir duyguyla estrikleşmiş niceleri, İstanbul'un yazılmamış tarihinde gizliydiler. Dilden dile dolaşan sevda türküleri hep bunu anlatır, şifreyi bilenlere içini dökerdi. Tüm sırları bilen şişman, o gece kendini yapayalnız ve ağır bir yük altında hissediyordu. Dostu, ilk sevdası olan anasına yenik düşmüştü. Böylesi bir ihanete hazır değildi. Bir kişinin yaşamında olağan dışı gelişmeler olması can sıkıcıdır mutlaka. Hazırlıksız yakalanmak tüm dengeleri bozar. Oysa bu yaşayan öyküde o kadar da bilinmeyen yön yoktu ki. Zaman nasılsa her yarayı kapatacak, tedavi edecekti. Şişman bunlara inandırmaya çalıştı dostunu. Kimi zaman hırsla, neredeyse zalimce bir inatla çarpışmaya girişiyor, bir an sonra içine kapanıp çaresizliğe boyun eğiyordu. Gitarcı, her söze sevdiğinden bahisle giriyor, sanki onu ne kadar çok anarsa o sıcacık duygu yönünü bulduracak sanıyordu. Olmadı elbet. İstanbul günlük olağan işlemleri tamamlamış, gecenin yükünü çekmeye başlamıştı çoktan. Sokaklarında kederli onca misafiri vardı, bir yandan da her tür suçu işlemek için hazır, karanlık adamlar kuytuda beklemekteydi. Çocukçu çaresizlikle sabaha karşı evin yolunu tuttular tıpış tıpış. En çok bu yenilgiye hafiflanıyordu gitarcı. Elinden gelse bir daha o eve adımını atmazdı. Belki de hakikat bu değildi. Güçsüz ve korkaktı. Büyük vaatlerde bulunması sadece şehvet anının gücünden kaynaklanıyordu, kim bilir. Sabah ilk işi Seher'e gidecekti. Böyle durumlar çabuk atlatılır filmlerde olduğu biçimde. Kötü rüyalar hemen sonlanırdı nasılsa. Kendini avutmak için ne yollar denedi o gece, yine de uyuyamadı. Daha doğrusu boğuldu tüm gece. Boğazında bir elle uyudu, her an ölüm fermanını imzalayacak bir elle. Romancı, bir ruhun nasıl kalıcı zarar gördüğünü, bir daha asla eski hale dönmeyeceğini yazmazdı da, hakikat karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Zamanın hızlı aktığı, müdahale olanağı vermeyen saatlerden geçiyordu İstanbul. Sabah gözünü kırpmamış gibi uyandı iki genç. Doğrusu gitarcı uyandı, şişmanı tekmeledi. Kimseye görünmeden bir an evvel çıkmak istiyordu evden. Oysa anne çoktan uyanmış ve kahvaltı hazırlamıştı. Salonda korkunç bir karşılaşmaya tanıklık etti herkes. Ne o sözleri işitmek isterdi insan, ne o gözleri görmek. Gitarcı zehirli dille saldırdı. Kahvaltı bana mı? Daha da semirip, güçlenip, iyice acı çek diyorsun yani anne. Hangi reçel, bal, tereyağı beni daha iyi, daha dayanıklı kılar. Nasılsa kıvranmaya alıştım. Süt de içeyim, belleğim taze kalır. Hepinizin o büyük yalanınızı asla unutmam. Kadın, her şeyi senin iyiliğin için demeye çalıştı. Gitarcı kararlıydı. Beni niçin evden kovup kurtulmadınız da o kıza kıydınız? Şimdi nerede? Hoş belki sen biliyorsundur. Nasılsa aileler arası aşağılık bir anlaşmanın tarafısın. Neden bunca çaba? Bak orada kör bir bıçak var. Al elini ve vur sırtımdan. Kanım aksın. İnan acımaz canım anne. Ben sana güvendim. Doğadan gelen bir güdüyle korursun sandım beni. Ne oldu? Ben senin namuslu oğlun olarak hayata devam edeceğim. Peki ya o kız? O ne olacak? Bütün kızlar bir pislik nihayetinde değil mi? Peki ya sen? Kadın değil misin? Neden kıydın bir başka kadına? Ben oğlun değil miyim? Neden uydun onlara? Hani anneler evlatları ne yaparsa yapsın? Ne olursa olsun yanında dururdu. Söylesene hangi ilah kurban istedi anne? Kadın çoktan hıçkırıklara boğulmuştu. Baba sessiz bir gölge olarak sızdı salona. Saçı başı dağınık, altında pijama, üstünde beyaz pamuklu atlet. Yüzü yıkanmamış. Bir şeyler söylemek ister gibi bakıyordu ama havadaki ağırlık elini kolunu bağlamıştı. Babaya döndü genç adam. Son görevini yap. Bir tabut hazırla bana baba. Yanıma bir de gitarımı koy. Öteki tarafta çalar söylerim dedi ve evden hızla çıktılar. Bu kez telaşsız bir yolculuktu koyuldukları. Minibüse bindiler, yarı yolda vasıta değiştirip bir diğer minibüse bindiler. Üst üste insanlar arasında rahatladığını hissetti gitarcı. Şişman için aynı şeyi söylemek zordu. Yağlı vücudundan ter boşanıyor, bu eziyeti isyan ediyordu. Son duraktan önce indiler ve uzaktan görünen, hiç değişmeyen Gecekondu mahallesine doğru yollandılar. Artık ortamı kanıksamışlardı. Yine de kadınsız gelen bu misafirlere hoş gözle bakmazdı ahali. Şişman racona uygun olarak kahveye yöneldi. Selamün aleyküm faslından sonra iki demli çay söylendi. Çocuklara burs bulmak için geldikleri yalanını uyduruverdiler. Yüzlerine aşina olunduğu için hemen güven duyuldu. Ya da şöyle diyelim, bir yere kadar avans verildi. Boklu derenin inceden sızdığı çamurlu sokaklarda özgür yürümeye başladılar. Sehrin kapısı kapalıydı. Çaktırmadan sağı solu kolaçan ettiler. Anasının gözü komşu hemen laf attı. Seninki dün geldi, gösterişli bir arabayla Sehri de alıp gittiler dedi. Gitarcı nereye diye sorduysa da yanıt alamadı. Komşu kadın ortalıkta bir tuhaflık olduğunu sezmişti ama henüz meseleye hakim değildi. Daha fazla kalamazlardı. Herkesin eş dost, akraba olduğu ve kendi kurallarıyla yaşadığı bu kenar mahallede artık fazlalıktılar. Herkese selam edip yakında tekrar geleceklerini söylediler. Yadırganmamak için önlem alıyorlardı. Eve gidemeyeceklerine göre bir yerlere yollanmak gerekliydi. Kadıköy çarşıda üniversiteden arkadaşların takıldığı boktan bir meyhaneye demir attılar. Bazen sabaha dek içersin bir şeycik olmaz, kimi zaman bir bira çakır keyif eder insanı. Nazlanarak konuşuyordu gitarcı. Çevreden kimse yargılayan gözlerle bakmazdı bu gençlik birhanesinde. Sonra sahneye yöneldi. Şarkıcı salak suratlı oğlandan gitarını istedi. Bu da olağandı gençlerin kafa çektiği yerlerde. Ardından benzersiz bir acıyı çalmaya başladı pardesülü gitarcı. O güne dek hiçbir mekanda işitilmemiş bir acıyı vurdu tellere. Kendiliğinden döküldü notalar, sözler. İnancı tamdı. Eda mutlaka işitecekti şarkısını, her vakit olduğu gibi. Sevişmek için gözlerini aradım kırık dalda. Kaç zamandır sinmiş güz hüznü bakışlarına. Koyu bir keman sesi ışıldar o sessizlikte. Aranan hep o ilk söz, ilk bahar, ilk öpüşmedir belki. Kimsesiz kaldığımı sanmam bundandır, bundandır. Tenha bir gece şiir için eksik, sevişmek için fazladır. Duygusuz bir abanma güven verir esrik bedene. İnlemeler çağlayan olur alkollü vuruşmaya. Patlayan bir tabanca zihnin çeperlerinde, ahenge bozuk bir gövdenin sancısı kalır geride. Aranan hep o ilk söz, ilk bahar, ilk öpüşmedir belki. Kimsesiz kaldığımı sanmam bundandır, bundandır. Tenha bir gece şiir için eksik, sevişmek için fazladır. Sonra gece kendiliğinden tükenmeye başlar ağır ağır. Hoyratlık iter, yerini acınası bir hale bırakır. Artık küfeyle olmasa da birinin sırtında yaralı asker gibi taşınmak iş acıtır. Sevdalı adama kimi saygı duyar, kimi onu bir çöp bidonu misali kapının önüne koyar. Dost ve düşman el ele görünür uzaktan. İncecik bir çizgi vardır aralarında. Yer içerken, kahkahalar gırla gittiğinde kimsecikler renk vermez. Allah muhafaza, ayağın bir kaymaya görsün, herkes seni terk eder. Şişman sırtlamıştı dostunu. Yine Göztepe yolları, yine ana baba evi. Bilinci uyuşmuş pardesülü gitarcının hiçbir şeye itiraz edecek hali yoktu. Esasen içkiden değildi bu hal. Öyle ağır bir yükü sırtlanmıştı ki eziliyordu altında. Özlüyordu, kaygı duyuyordu ve kendini yok etmek istiyordu o gecede. Bir yerlerden yükselen kadın sesleri beynini zonklatıyor, o karanlığın içine koşarcasına gitmek istiyordu. Takvim yaprakları arka arkaya düşecek, neden sonra belki temiz bir belliği olacaktı, belki. Her günün bir sabahı olurdu elbet. Şişman baş ağrıları arasında pazarlığa oturdu dostuyla. Birkaç gün Sehir'in semtine uğramayacaklardı. Üniversite çevresinde birkaç kişinin ağzını aramak mümkündü ama o kadar. Doğru zamanda yapılmayan hamle başlarını ağrıtabilirdi. Aşk tuhaf bir duygu. Önce kişi her şeyi bildiğini sanır, kendinden emin davranır, zaman aleyhine akınca kim akıl verse peşine düşer. Anlaştılar. Neredeyse bir hafta odasından çıkmadı gitarcı. Evdekiler en azından genç adam göz önünde olduğu için ses etmediler bu duruma. Zamanı gelmişti. Belki son kez Seher'e doğru yola çıkılacaktı. Özenle hazırlandı. İyi bir haber alacağından emindi. Yoldan miniye çikolata, şekerleme aldılar. Kadıncağızı da bir hediye götürmek istediler ama beceremediler seçmeyi. Her zamanki gibi ürkek girdiler gecekonduların arasına. Ahali onları kanıksamış, tehlikesiz olduklarına karar vermişti sanki. Kimse ilgilenmedi gençlerle. Hızla Seher'in kapısına gittiler. Bu kez açıktı bahçe kapısı. Seslendiler. Seher çıktı, sanki bekliyordu onları. Yüzü solgun, neşesiz, hatta hasta gibiydi. Buyur etti gençleri. Zoraki, demlenmiş bir çay getirdi, koydu önlerine. Gitarcı onun sesinden korkuyordu. Duyacaklarından emin değildi. Hava kurşun gibi ağır, koyu gri renkteydi sanki. Seher girdi söze. Çok şeyler yaşandı. Hayatımın en uzun günlerini yaşadım. Sana hiçbir şey anlatacak değilim. Hepsini Eda kendi anlatacak. İçerki odadan 4 zarf getirdi. Bunları sana vermem için hazırladı. Maalesef birinciyi zamanında veremedim sana. O zaman durum bambaşkaydı. Bu ikinci ise geldiğimiz son durumu anlatıyor. Okuyunca aklındaki tüm sorulara yanıt bulacaksın. Bu diğer iki mektupsa senin ona gönderdiklerin. Bende kalırlarsa tehlikede olurlar. Lütfen sevdiğime gönder, dedi. Hem benim mektuplarım hem onun yazdıkları yan yana koyun koyuna olsunlar, dedi. Genç adam serin kanlı biçimde ilk mektubu açtı. İnanılmaz bir sessizlik oldu sanki. Okudukça bir gülümsedi, bir suratı düştü, bazı anlar gözleri doldu. Ama en son cümle kalbine bir ok saplamıştı. İyi mi, kötü mü oldu belirsiz bir ok. Bebek diyordu, oğlumuz olsa yazıyordu. Kafasını kaldırdı şaşkınlıkla, Seher'e tam bir çift söz edecekti ki, kadın sus işareti yaptı. Öteki mektubu da oku, dedi. Mine içeride yine resim yapıyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 268.